Ayrım 22. Süleyman Paşa Sokağı numara 25. Gerald Mesadiye. Sayfa 213. 2. Rüzgarda savrulan tohumlar. Bir çocuk. Susu, bitkin bir halde üzerine kıvrıldığı kanepede gri bir şafağa gözlerini açtığında bir zamanlar yeşil olarak gördüğü duvarları ve evin mobilyalarını kopkoyu gördü. Doktor Behçet Mahcup'un bekleme odasını tanıdı. Ürpererek saatine baktı. Saat sabah 5:10 geçiyordu. Merhum kocası Kalankor mihracesinin sekreteri yaldızları solmuş bir koltukta başı yana kaymış horluyordu. Tamamen hareketsizdi. Şehirdeki olayları hatırladı. Mihrace tıpkı ülkesinin tarihi gibi odun ateşinde yanmıştı. Şehre geri dönmüş bir fayyum mumyasını andıran kararmış bakışlarıyla bir süre kendisinin ve kocasının garip kaderini düşündü. En kötüsü ise Mihrace'nin zaten güvenlik altında olan mücevherleri kurtarmak için ölmesiydi. Daha sonra bir takım sesler ve tencere gürültüleri duydu. Uyumadan önce kanepenin altına soktuğu siyah çantasını yakalayarak sesin kaynağına doğru yöneldi. Doktor Mahcup ve karısı Blanche mutfaktaydı. Onları üzerlerinde gecelikleri ve ayaklarında eski püskü terlikleriyle kahvaltı hazırlarken buldu. "Gitmiyorsun değil mi?" diye sordu Blanche Mahcup. Artık olmayan Kahire operasında oynanan Lucia di Lammermoor'un bir sahnesinde çıldıran kadın kahramana benzettiği Susu'nun görüntüsüyle paniklemişti. Sonuçta sokaklar henüz emin değildi. "Hemen değil," diye cevap verdi. Doktor Mahcup kömürlü antika kuzininin önünde uğraşıyordu. "Zaten ne taksi, ne metro, ne de tramvay bulabilirsin. Otur. Çay mı, kahve mi içersin?" "Kahve lütfen." Bu sahne Susu'ya çocukluğunda gördüğü Quo Vadis filmindeki eski Roma'nın mezarlıklarında yaşayan Hristiyanların hayatını hatırlatmıştı. "Peki ya sekreterin?" diye endişeyle sordu Blanche Mahcup. "Uyuyor. Bırakalım uyusun. Uyandığında yeniden bağırmaya ve ağlamaya başlayacak." "Bana öyle geliyor ki Kahire'nin yarısı yandı," dedi Doktor Mahcup. "Kahire'nin yarısı mı?" diye bağırdı Susu korkuyla. "Polis teşkilatında çalışan komşumuzun biraz önce söylediğine göre 500 civarında bina, sinemalar ve oteller." Bu korkunç bilançonun ardından Doktor Mahcup Susu'nun önüne bir fincan kahve ile şekerlik koydu. Karısı da üzerlerine pudra şeker serpilmiş küçük kurabiyelerin bulunduğu bir tabağı genç kadına uzattı. Soru dolu gözlerini Susu'dan ayırmıyordu. "Kocan?" diye sordu nihayet. "Öldü, öldü, öldü," diyen Susu gözlerini fincanına dikti. Mücevher kutusunu aramak için yukarı çıkıyordu. Mücevherlerin bende olduğunu söyleyerek dönmesi için ona bağırdığımda beni duymadı ve merdiven üzerine çöktü. "Mücevherler çok mu önemliydi?" diye sordu Blanche Mahcup. "Aşağı yukarı aile mücevheratının yarısı oradaydı," diye açıkladı Susu. Blanche Mahcup bakışlarını Susu'nun yere bıraktığı siyah çantaya çevirdi. Susu kahvesinden büyükçe bir yudum aldı. "Mücevherler bendeydi," dedi bir kez daha. "Çok mu değerli?" diye sordu doktorun karısı saf bir ifadeyle. "Yaklaşık 5 milyon var." "5 milyon." Blanche Mahcup elinde olmadan bu rakamı tekrarladı. Böylesi bir serveti düşünemiyordu bile. Bu rakamı duymak bile onu heyecanlandırmıştı. "Heliopolis?" diye sordu Susu. "Görünürde orada bir şey yok." Susu başını salladı. Şu halde Arsinoe villası hala ayaktaydı. Kahvesini bitirdi. Önündeki kurabiyelerden birini ısırdı. Behçet Mahcup onun fincanını doldurmak için hareketlendi. "Seninle özel olarak konuşabilir miyim?" diye sordu Susu. "Şimdi mi?" Susu başını salladı. İçinde siyah çay olan bardağını alarak ayağa kalktı. "Fincanını al," dedi. Muayenehanesine doğru yürürken terlikleri doğuya özgü bir ses çıkartıyordu. Susu'ya endişeli gözlerle bakarken masasına geçerek oturdu. "Sen benim vaftiz babamsın. Bana her zaman iyi davrandın," dedi Susu. "Bu yüzden seninle benim için çok büyük önem taşıyan bir şeyi konuşacağım. Sıfır kan grubundan sağlıklı bir adam tanıyor musun?" Doktor kaşlarını çattı. "Kan nakli için mi?" "Hayır. Doktor mahcup gözlerini muayenehanede dolaştırdıktan sonra gözlerini kırpıştırdı. Anlamış mıydı? Tehlikesiz görünen bu soruya cevap vermesi anlamasından daha uzun zaman aldı. Hamile kalmak için en fazla 48 saatim var dedi Susu. Doktor vaftiz kızının çözmek zorunda bıraktığı bulmacanın eksik parçalarını kafasında yerleştiriyordu. Herhangi biri mi Susu diye sordu tasayla. Herhangi biri dedi genç kadın kararlılıkla. Doktor içini çekti. Zaman uygun mu? Genç kadın başını salladı. 3 gün içinde Hindistan'a dönmek zorunda olduğun için mi? Susu yine başını salladı. Peki sıfır grubundan herhangi bir adam senin işine yarayacak mı? Susu yine başını salladı. Doktor da onun gibi başını sallayarak yeniden içini çekti ve bir süre düşündü. Senin sandığın gibi ben etrafımdaki bütün insanların kan gruplarını bilemem ama Lebib'inkini biliyorum. Lebib kim? En genç hizmetçimiz. Sağlıklı ve güçlü kuvvetli genç bir adam. Apandisit ameliyatı yapmadan önce öğrenmek zorunda kaldığım için onun kan grubunu biliyorum. Uzun bir sessizlik oldu. Durumu tarttılar. Demek ki Kalankor Maharanisi bir hizmetçi tarafından acilen hamile bırakılmak zorundaydı. Başka bir yolu yoktu. Başka birini tanımıyorum. Bu çok ender bulunan bir kan grubu dedi doktor mahcup. Peki nasıl olacak? Terasta bir çamaşır odası var dedi doktor yavaş bir sesle. Blanche orada pazartesi günü çamaşır yıkattırır. Ama bugün pazar. Susu vaftiz babasının planını hala anlayamamıştı. Biraz sonra yıkanmak için yukarı gideceksin diye sürdürdü konuşmasını doktor mahcup. O sırada Lebib'i fazla eşyalarımızı koyduğumuz yandaki odaya bir valiz aramaya göndereceğim. Susu hala hiçbir şey anlamamış olarak gözlerini kırptı. Banyonun kapısı iyi kapanmıyor. O seni görecektir. Daha fazlasını yapamam Susu. Susu başını salladı. Eğer fikrimi sorarsan dedi doktor mahcup, onun seni Sari ile görmemesi iyi olur. Başka bir şeyim yok. Doktor ayağa kalktı, yandaki odaya geçti. Kolunda küçük siyah eski bir elbiseyle geri döndü. Karısınınkilerden biriydi. Hemen bunu giy dedi. Susu'ya bir havlu, sabun ve bir lif verdi. Sonra da buraya uğramadan hemen buradan git. Sekretere ne diyebilirim? Gelebilecek durumda olduğu an Arsinoe villasına gelsin. Ben orada olacağım. Peki ya Lebib bana kim olduğumu sorarsa? Ona hizmetime alacağım bir hizmetçi olduğunu söyle. Susu, sarisini çıkararak siyah çantanın içine tıktı ve siyah elbiseyi giydi. Bu ona gerçekten küçük bir hizmetçi kız görünümü vermişti. Doktor mahcup karısının kuşkulu bakışları altında onu servis merdivenine götürdü. Susu aniden kendini sarman bir kedinin içinden fırladığı çöp kutularının arasında demir merdivenin sahanlığında buluverdi. Teras yangınlar nedeniyle Kahire'nin semalarına yayılan yanmış kağıt külleriyle kaplanmıştı. Hava açıktı. Susu etrafa bir göz attı. Sabahın gümüşü aydınlığında binaların üzerinde hala kızıl bir sis tabakası vardı. Oradan buradan hala dumanlar tütüyordu. Ama onun felaket sayımıyla kaybedecek zamanı yoktu. Terasta 6 oda sıralanıyordu ve hepsinin kapısı kilitliydi. Sadece banyonunki değildi. Zaten birkaç tas su dökünecekti. Türk usulü bir tuvalet karolarla döşenmiş çamaşır odasının bir köşesine yerleştirilmişti. Musluğun eğik duran koca bir zıvanası vardı. Onu açınca su şırıldayarak karoların üzerine aktı. Susu bunu çok ilkel bulmaktan kendini alamadı. Siyah çantasını tahta bir sıranın altına sakladı. Kötü elbiseyi çıkararak bir çiviye astı. Daha sonra iç çamaşırlarını da başka bir çiviye astı. Çırılçıplaktı. Soğuk suyun temasından ürpererek önce ayaklarını, daha sonra bacaklarını sabunlamaya başladı. 5 milyona rağmen bir hizmetçi gibi yıkanmak diye homurdanıyordu. Sıra kalçalarına ve karnının altına geldiğinde kendini tutamayacak kadar sıkıştığını hissetti ve bir zehirden kurtulur gibi çişini yaparak rahatladı. Kendi kendine Lebib ismindeki adamın gelip gelmeyeceğini ve neye benzediğini soruyordu. Acaba ona uygun görülen rolünü başarabilecek miydi? Aniden doktor mahcubun hazırladığı plan çılgınca geldi ama başka bir seçeneği de yoktu. Göğüslerini sabunlarken merhum kocasının evlendikleri ilk gece göğüslerin küçük bir kızınki gibi dediğini ve o koca yağlı vücudunu bir canavar yavrusunu andıran çukurlarla dolu suratını hatırlayarak bir kez daha ürperdi. Kocası seks konusunda ise tam bir felaketti. Yorgunluktan yığılana kadar uzun bir süre uğraşıp tahrik olamayan bu gevşek ve iktidarsız et yığının altında ezilir, nefessiz kalırdı. Lif'in tersiyle vücudunu ovmaya başladı. Sabunu yakalamak için eğildiğinde bir kapı gıcırtısı duydu. Döndü. Kapı aralığından saçları çok kısa kesilmiş, üzerinde cellabe olan genç bir adam onu gözetliyordu. Çıkık elmacık kemikleri, kemerli bir burnu ve Nefertiti'ninki gibi bir başı vardı. Basık bir çakıl taşını andıran bu kafatası Kıptilerin tipik özelliğiydi. Rahatladı. En azından ırkına ihanet etmeyecekti. Oldukça geniş cellabesinin altından hemen tahrik olduğu belli olan Lebib ismindeki bu adam da onun kadar sıkıntılı görünüyordu. Belki bu onun için de ilkti. Bir an göz göze geldiler. Hayır, Susu ürkek bir bakire tavrı sergilememeli ve onu ürkütmemek için hareketlerini kontrol etmeliydi. Genç erkeğin bakışlarını üzerinde hissetti. Küçük kırmızı dudaklarını uzatarak tamamen kadınsı bir başlangıç gülüşü yaptı. Lebib kapıyı açtı ve içeri doğru bir adım attı. "Kapıyı kapat, üşüyorum," dedi Susu. Genç adam bu emre uyup uymaması konusunda bir an tereddüt ederek öylece durdu. Kapıyı mümkün olabildiğince kapatmak için döndü. Susu onun artık iyice belirginleşen erkeklik organını tuttuğunu gördü. Zaten Mısırlı erkeklerin gizlice yaptığı bu hareket Susu'yu hep hayrete düşürürdü. Lebib daha sonra Susu'ya doğru bir adım daha attı. Delicesine bir arzu, sabırsızlık ve ateş dolu bir bakışla "İstiyor musun?" diye sordu fısıldayarak. Susu korkusuna hakim olmaya çalışarak cevap vermedi. Eğer genç erkek bakir ise kendisi de bakireydi. Lebib daha da yaklaştı. Susu onun siyah çay kokan nefesini duydu. Lebib elini Susu'nun göğsüne doğru uzatırken "Yarab!" diye mırıldandı. Eliyle tüm göğsünü kuvvetle ama herhangi bir şiddet gösterisi yapmaksızın tuttuğunda Susu genç adamın iyi niyetli olduğunu anlamıştı. Lebib aniden onu kendine doğru çekerek sıktı. Susu sertleşmiş erkeklik organını karnında hissetti. "Giyinik olarak ne yapmaya çalışıyorsun?" diye sordu Susu. Genç erkek tek bir el hareketiyle cellabesini ve donunu çıkardı. Susu atletini de işaret etti. Lebib istemeyerek aynı şekilde onu da çıkardı. Susu onun tüysüz ve zayıf vücudunu gördü. Genç erkek Susu'nun göbeğinin altını tuttuğunda daha fazla tahrik oldu. Nefes nefeseydi ve Susu'yu duvara yaslayarak içine girdiğinde aniden bir çığlık attı. "Ama sen bakiresin," diye fısıldadı. Bu ona her Mısırlının hayal ettiği olağanüstü bir şeref bahsetmişti. Bakışlarını ona diktiği sırada Susu da bir çığlık attı. Bu ona dayanılmaz bir acı veriyordu ve dudaklarını ısırıyordu. Lebib artık ona tamamen sahip olmuştu. Lebib Susu'nun soğuk karolara yaslanan kalçasını tutuyordu. Genç kadın onun şaşkın bir çocuk gibi korkuyla baktığını ve sersemlemiş olduğunu gördü. Susu onu omuzlarından tuttu. Bir çığlıktan öte bir kaplan kükremesiyle çoktan zevke ulaşmıştı ama geri çekilemiyordu. Her adalesi seks heyecanının verdiği güçle kasılmıştı. Belinin hareketi daha henüz yavaşlamışken daha önce tattığı muhteşem zevkin aynısını bir kez daha tatmak istiyordu. Hayatının ilk orgazmını tadan Susu bir hastalığa yakalanmışçasına sarsılıyor ve bu nemli kaygan vücudu kendine doğru çekiyordu. Lebib inliyordu. Susu onu sakinleştirmek istiyordu. Evet, belli ki o da bakirdi ve bu emrivaki seksin kasırgasıyla sarsılmıştı. Birkaç dakika sonra Lebib bu kadın vücuduna bir kez daha sarılarak gurur ve panikle tüm vücudu sarsılarak tekrar boşaldı. Onu cinsel organıyla açmak istiyorcasına sıkı sıkı tutuyordu. Susu Lebib'i yavaşça itti. Genç erkek elektrik verildiği halde ölmeyen bir idam mahkumu gibi gözleri kaymış durumda soluyarak duvara dayandığında eliyle kanlanmış erkeklik organını tutuyordu. Daha sonra erkeklik organını yıkamak için çömeldi ve ayağa kalkarak sordu. "Adın ne?" Suat, ya seninki? Lebip cevap vermedi. Ona saygı duyan ve gönlünü kaptırmış çılgın bir bakışla baktı. Bakireydin dedi. Aniden genç kadını kollarının arasına aldı. Tutkuyla, beceriksizce onu öptü. Böylece Susu hayatında ilk kez bir adamla öpüşmüş de oldu. Seni bir daha görmek isterim dedi. Daha sonra diye cevap verdi Susu. Şimdi uzaklaş, bırak beni yıkanayım. Nerede oturuyorsun? Biraz sonra buna Doktor Mahcup karar verecek. Genç adam başını salladı. Adım Lebip, ben de onun için çalışıyorum. Bir yandan giyinirken konuşmaya devam etti. Hiç tahmin etmiyordum dedi hayranlıkla, bu kadar şiddetli olduğunu. Susu onu kapıya doğru itti. Onun tamamen aşağı indiğinden emin olduktan sonra durulanmasını bitirdi, giyindi ve elinden hiç bırakmadığı siyah çantasını alarak servis merdivenlerinden indi. Fuat sokağındaydı. Birkaç taksi dolaşmaya başlamıştı. Bir tanesini durdurdu ve şoföre Heliopolis'teki baba ocağının adresini verdi. Kapısını çarparak bindiği eski püskü taksi yıkıntılarla dolu sokakları kat ederken umut ve tutkuyla "Bir çocuk, bir çocuk" diye mırıldanıyordu. Bu yeniden doğmak diyordu. O böyle düşünürken kararmış, yanmış, yıkılmış bir şehir arabanın penceresinden akıp gidiyordu. 22. ayrımın sonu, sayfa 221.